Muhterem hocam, Hazreti Ömer Efendimizin Allah'ım, facirin celadetinden, muttakinin de acizinden sana sığınırım sözünü nasıl anlamalıyız? Özellikle muttakinin acizinden Allah'a sığınma ne ifade etmektedir? Bu acizle Bediüzzaman'ın seyrüsülükte bir esas kabul ettiği aciz arasında nasıl bir fark vardır?
Kur'an-ı Kerim'de yerinde aciz insanlara nispet edilmiş, Allah'ın aciz olmadığı anlatılmış. Allah'ın aciz bırakılamayacağı, Allah'ın herkese aciz bırakacağı anlatılmış. Fakirlik de öyle. Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem onun üzerinde durmuş. Meslekte de zaten aciz-i fakir deniyor. Birisi güç ve kuvvet açısından yetersizlik, diğeri de servet ve gına açısından yetersizlik oluyor. Öbürü de celadet, belki nüans farkıyla şecaat de diyebiliriz. Memduh bir sıfat. O da takdir edilmiş her zaman. Celadet üzerine dünya kadar şey yazılmış. Şecaat ahlak-ı âliye, İslamiye ve Kur'aniye üzerinde ısrarla durulmuş. Ahlaka dair Kur'an-ı Kerim'in tasnif edilen şeylerinde, mucem gibi şeylerde, hususi bahisler ayrılmış o meseleye, birer kelimeyle bile ifade edilse, o celadet ve şecaat hep nazara verilmiş, onsuz olmaz denilmiş. Biz de tarihi millet olarak sergüzeştiğimize baktığımız zaman hep böyle celadetlere, şecaatlere alkış tutmuşuzdur. Hep onlara dair destanlar yazılmıştır. Ve çok defa o destanlara müracaat ederek günümüzün insanında da o ruh haletini uyarmaya çalışmışızdır. Memduh bir sıfat bu. Müminde bulunması gerekli olan bir şey bu. Fakat hani akla şu gelebilir ki böyle celadet, şecaat falan deyince bir taraftan bu meselenin pratiği başkalarını ezme, kendisini ifade etme gibi olabilir. Pratikli olmasa bile öyle görünme başkalarını psikolojikman baskı altına alır yani. O da bir yönüyle mahsurlu olabilir. Kur'an-ı Kerim'in bu meseleyi işaret eden ayet-i kerimesinde mesele ele alındığında اَشِدَّوْا عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاوْا بَيْنَهُمْ diyor. Yani küffara karşı şiddetlidirler onlar. Celadetli diyebilirsiniz. Şecaatli diyebilirsiniz. Evet, kendi aralarında da fevkalade merhametli ve şefkatlidirler diyor. Burada bir diğer şey de yani küffar küfrünün gereğini yerine getirdiği zaman mümine karşı işte orada celadet gerekir. Yoksa mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye teşrif buyurduğunda Medine vesikası bildiğiniz gibi orada Yahudi de var, az da olsa Hristiyan da var, dinsizler de var, ateistler de var orada aynı zamanda. Aynı zamanda kabile dinine inananlar da var. Onlar için de mukavele yapıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mukaveleyi okumuşsanız başta teker teker evvela kabileleri sayıyor. Şu kabile diyor işte hani onun durumu şudur, statüsü şudur. Şunu verecek, şunu alacak diyor. Şu kabilede Evs şunu yapacak, Hazret şunu yapacak. İşte Süleym şunu yapacak, Selman şunu yapacak. Teker teker her birlerini, hukuki statülerini belirliyor orada. Şimdi demek o türlü durumlarda sulh halinde herkes kendisini emniyette ve güvende hissetmesi lazım. Baba evinde, ana evinde hissediyor gibi hissetmesi lazım. Bir dönemde Selçuklular bunu yaşatmışlar dünyada. Raşid halifelerden sonra Osmanlılar Teba'ya ve Vesaya'ya bunu yaşatmışlar Allah'ın izniyle. O ruh haleti bozulunca zaten yani az buçuk işte o şecaat, o celadet başkalarına karşı birer baskı unsuru gibi en azından psikolojikman onlar baskı altına alma gibi kullanılınca zaten onlar da şikayet etmeye başlamışlar. Başka melce aramışlar. Birilerini başka melce aramaya zorlarsanız şayet bunları izaya getireceğiz, disipline edeceğiz, başınıza dert açarsınız. Onlar da daha güçlü kaynaklara dayanırlar. Bu defa siz başınıza daha büyük belaları sardırırsınız. İdare bilmezlikten başımıza gelen gailelerin altında bu vardır yani. Yoksa normal böyle demokratik hak ve hürriyetler herkese verilse, bu vesikatta olduğu gibi, kimse halinden şikayet etmez, kimse kimseye şikayet etmez. Ve dolayısıyla da o şikayet edilmiş olanların imdadına koşanlar olmaz. Bu var. Bu açıdan o celadet ve şecaat meselesini insanlara baskı unsuru olarak kullanmama, yani mümin için bir meziyet, takdir edilir bir meziyettir. Keşke her zaman müminlerde o olsa. Fakat bu burada kullanılırken, bu burada miskinliğin karşılığı kullanıyor, zilletin karşılığı kullanıyor. Efendim, başkaları karşısında serfuru etmenin karşılığı kullanıyor. Ele tek öpmenin karşılığı olarak kullanılıyor ki, üstadın verdiği ölçüler içinde de orada çok küçük bir menfaat için başkalarının elini ayağını öper diyor yani. Dünya perest insan. Öbür tarafta insanı anlatırken de diyor ki, en büyük kula bile kulluğa tenezzül etmez diyor. En azam mahluka kulluğa tenezzül etmez diyor. Çünkü Allah'a kul olmuş, kulluğunu bir yönüyle ona ipotek ettirmiştir yani. Onu sadece o çözer. Dolayısıyla yani o kulluğun esiridir bir yönüyle. Kulluktan başka bir şeyi yoktur, alternatifi yoktur onun. Şimdi müminde böyle zillet, o denaat, böyle bir hisset, böyle yüzü yerde olma, yerine göre olacak onlar. Bunlar bir mümin için yakışmayan şeyler. Celadet, şecaat aslında yerinde kullanmak üzere müminin sıfatı olması lazım. Cebanet, Akif'in dediği gibi, dünyada cebanet sığmaz ruh-i İslam'a. Kitabullah'ı işhad eyledim, gördün ya davama diyor bir yerde. Cebanet, meskenet dünyada sığmaz ruh-i İslam'a. Yani orada şecaat ve celadetin karşılığında burada da cebanet, meskenet var. Dolayısıyla mümin celud olmazsa, şeci olmazsa miskin olur o. Ve aynı zamanda korkak olur işte. Cebun diyelim ona da, böyle kullanıldığını hatırlamıyorum kelimenin. Evet. Öbür tarafta da işte aciz deniyor da esasen. Belki aciz işte elinden bir şey gelmemezlik demek. Bir şey becerememe demek. Burada ne tekvini emirler mevzuunda, ne dinini yaşama mevzuunda, ne dinini dünyaya anlatma mevzuunda elinden bir şey gelmeyen bir aciz, bir miskin demektir. Bu da kafirin sıfatı esasen. Evet, yine Üstad bir yerde bir yaklaşımıyla ifade ettiği gibi Cenab-ı Hakk'ın teveccüh sıfatlarıdır yani. Burada falan insana filan insana değil. Yani bazen ortadan sıradan bir insan celadetli, şecaatli ise şayet onun hakkını verir Allah Celle Celaluhu. Bir insan da miskinse, cebanet içindeyse onun da cezasını verir orada. Dolayısıyla bir mümin, hakiki müminse celadetli olmalı, şecaatli olmalı yani. Ona yakışır o sıfat. Tam numarası, durumu ona göredir onun. Cebanet, meskenet öbür tarafa yakışır. Bizim tarihimizdeki itila dönemlerinde bize ait insan hep bu evsaf içinde görmüşüzdür. Yani korkusuz, fütursuz. Hatta böyle savaşa giderken sen dur önce ben öleyim sonra sen ölürsün. Çünkü senin anan var, ağlar filan. Senin çocukların var, yetim kalırlar. Hep böyle gitmiş bu yani. Tereddüt etmeden bu beşinci boyutta akşam gösterdiği gibi adam şehit olayım diye gidiyor yani. Borcu var, onu ödemeyi düşünüyor, eşi var, çocuğu olacak, dünyaya gelecek ama yürüyor yani. Fakat nereye yürüyor? Beşinci boyuta yürüyor. Farklı bir alemde hayatını insanüstü bir seviyede sürdürüyor. وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلّٰهِ اَمْوَاتٍ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ diyor yani. Üstad da buna işaretle buyuruyor. Çok defa Seyyidine Hazreti Hamza'nın ruhaniyeti, değişik insanların imdadına koştuğu çok vakidir. Allah icraatü sübhaniyesine o türlü durumda da onları perde yapıyor. Kimisine Hazreti Ali geliyor, kimisine Hazreti Hamza geliyor, kimisine Ashab-ı Bedir birden geliyor, kimisine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. farklı bir buğuttalar onlar orada. Hatta dünyadaki halleriyle geliyorlar. Çünkü dünyadaki hallerine biz alışık olduğumuzdan, yadırgamadığımızdan dolayı insanlar rüyalarımıza girdiği kalıpla, şekille, tabiri diğerle misali resimleriyle, berzahi fotoğraflarıyla görünüyorlar onlar. Yani siz hangi elbise içinde görmüşseniz Allah o türlü o misali şeylere de öyle elbise giydiriyor ve karşınıza çıkarıyor. Ama dünyaya ait çok umuru Allah onlara icra ettiriyor yani. Aynen insanlar gibi çalışıyorlar, ediyorlar. Fakat sizin yediğiniz türden şeyler yemiyorlar yani. Üstadın yine yaklaşımı içinde burada siz baklava börek yiyorsunuz. Belki onlar onun üstünde, fevkinde çok şey yiyorlar. Siz belki burada soğan, peynir yiyorsunuz. İşte onlarınkini biraz üst seviyeden ele alacak olursak onlar baklava börek yiyorlar yani. İşin baklavasını, böreğini yiyorlar demektir. Şimdi evsaf önemli yani, o celadet, o şecaat çok önemli. Allah ona teveccüh buyuruyor. Allah meskenete, cebanete teveccüh etmiyorsa şayet, bırakmışsa onları, dolayısıyla hani biz diyoruz Allah'ım bizi göz açıp kapayıncaya kadar bizi biz olarak bizimle baş başa bırakma diyoruz. Bizi bize bırakmışsa bitmişiz demektir. Bu da evsafa göre bırakıyor bizi. O mümine yakışmayan evsaf. Bırakılmışlık mümine yakışmayan evsaf. Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği, temcil ettiği, destek olduğu, o da makbul bir evsaf. Her zaman Cenab-ı Hakk'ın teveccühüne medar oluyor. Şimdi bir meseleye bu zaviyeden bakmak lazım. Üstadın gösterdiği acz meselesine gelince, o Cenab-ı Hakk'ın sonsuz la havle ve la kuvvete illa billah, kendisi cennet karşısında kendisini yetersiz görmesi esasen. Yani ben bana yetmem Allah'ım ya. Sen inayetinle, kereminle beni destekle. Ben kendi işlerimin üstesinden gelemem. Ben cennete gidemem. Ben bütün imkanlarımla cenneti peylesem de alamam. Bütün ömrümü ona hasretsem onu kazanmak için ben yine onu kazanamam. Bu manada. Zaferleri ben elde edemem. Sen beni iyi şeyde kullanırsan, çok küçük şeylere iyi şeyler lütfunda bulunursan, büyük şeyler lütfunda bulunursan, bu aç senin kudretine bir çağrı olur, bir daveti olur. Dolayısıyla o aç işe yarar. Üstad Hazretlerinin mesleğini esas aldığı fakrın yanında aç, acın yanında fak bu manaya geliyor. Sen bir şeye sahipsin yani, temayül mahiyetinde bir şeye sahipsin, eğilim mahiyetinde bir şeye sahipsin ama fakat onunla çok şey yapılmadığı da muhakkaktır. Bir şey yapılır mı yapılmaz mı onu tenasüb-i illiyet prensibine göre tartman lazım. Yani bu sebep o sonucu doğurur mu sizin fizik aleminde? Şu sebepler ancak şu neticeleri doğurabilir. Yani 5 kiloyu kaldıran bir elin siz iddia ediyorsunuz 50 kiloyu kaldırdı attı. Belli ki tenasüb-i illiyet prensibine göre yani kozalite uygun değil bu. Burada sizin bir galatanız var. Yanlış bir şey söylüyorsunuz burada. Öyleyse yani 5 artı 45, o 45 birisi tarafından yapılıyor. Şimdi bunu daha da büyütebilirsiniz yani. Sizin imkanlarınız mesela sadece duanın, cennetin duaya bakan yanı ne kadardır? Bir Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber demeye bakan yanı ne kadardır? Diyelim bir tohum mahiyetinde toprağın bağrına düşme gibi bir şey diyelim. Bu kadar bile değildir. Şimdi onun kuvve-i inbatiyesini bulması, güneşle temasa geçmesi, bir ağaç gibi ser çekmesi, dal budak salması orada, hakikaten sizin firdevsiniz olması, bütün bunlar bakınca onun milyonda biri bile değil sizin yaptığınız şey yani. Bir tohum toprağa atma milyonda biri bile değil. Bu açıdan şimdi üstadın esas üzerinde ısrarla durduğu acz bu acızdır yani. Biz ister dünyevi ister uhrevi işlerimizde yaptığımız şeylerle talip olduğumuz şeyler arasında böyle bir münasebetsizlik var. Fakat Allah Celle Celaluhu o münasebetsizliği bir nazar itibara almıyor. Diyor ki siz bu size ait bir şeydir. Siz bunu yapın ve arkasından şunları yapacağım diyor. Evet böyle bir şey yapmış. Orada belki yani tenasüp Allah'ın dediği şeyleri yapmak dedi, yerine getirme. Allah'ın onun için takdir ettiği, biçtiği büyüklük önemli. Yani sizin namazınız ya bir saate sığacak bir şey ama bu sizin nazarınıza küçük. Fakat ben onun hakkında çok büyük şeyler takdir etmişim diyor yani. Şimdi benim nazarımdaki büyüklüğe göre işte onunla cennet alınabilir diyor. Fakat zati değil gördüğünüz gibi yani. Onun verdiği bir hak, onun biçtiği büyüklük, onun verdiği bir vüsat, onun verdiği bir genişlik, onun verdiği bir değer, onun verdiği kıymet, paha her neyse yani onunla alınıyor. Dolayısıyla o namaz küçük bir şey değil. Fakat sizin hareket ve davranışlarınıza sıkıştırılmış öyle bir darlık içinde yerine getirilen şey, bir de gaflet de biraz daraltmışsa onu, sehivle yapıyorsanız onu, bütün dar bir şey. Onunla cennet alınmaz. Ama Allah Celle Celaluhu emrettiği şeyler, o emrettiği için çok önemli oluyor. Çok büyük oluyor. Onun emrini yerine getirmek çok büyük bir şey. Ve esas kulluk da o yani işte o manada aczi fakrı kavramak. Ve bakın şimdi bu duygu sizde bir teşekkür hissi hasıl eder mi etmez mi? Size bir vazife tahmil ediyor. O vazife zatında siz eda ettiğiniz zaman teklifi mala yutak değil, eda edilecek türden şeylerden. Fakat bir de ona bir kıymet biçiyor ki onunla cennet satın alıyorsunuz. Yani yine mangır fakat mangır üzerine kendi mührünü vuruyor. Bu defa mangır cihanları peyleyebilecek bir para seviyesine geliyor. Yani artık bakır değil. Onu uzattığınız zaman diyorlar ki bu çok kıymetli bir şey. Dünya alınabilir onun. Öyle antik bir şey oluyor. Şimdi mührü onun üzerine basıyor ve lütufta bulunuyor. Şimdi böyle yani sizin imanınız böyle, ibadeti taatınız böyle. İşte acze fakre yani o manada bakmak lazım. Şimdi böyle olduğunu görünce hem küçük bir şey yapıyorsunuz, hem büyük kabul ediliyor, hem onunla büyük şeyleri peyliyorsunuz. İçinizde bir şükür hissi uyanır mı, uyanmaz mı? Düşünceye bağlı. Düşünüyorsanız uyanır haliyle. E böyle olunca yani bire bin veriyorsa şayet veya sizin birinizi işte o dar dairede eda ettiğiniz, kendi darlığınız içinde eda ettiğiniz şey rahmetinin genişliği içinde bulutlara ulaştırıyorsa şayet orada böyle bol bol verince siz şevk ile gürler misiniz, gürlemez misiniz? Bir tenasüp var onların. O disiplinler arasında bir tenasüp var. Gelişi güzel ortaya atılmış şeyler değil onlar. Bu manada şevki şükür de yerine geliyor. Ve siz zaten anlıyorsunuz aslında bütün bunlar hepsi düşünmeden olmuyor. Müminin bir saat tefekkür, bir sene ibadete ve 70 sene ibadete muadil geliyor yerinde. Tefekkürün keyfiyetine, derinliğine, desenine göre. Evet, yani üstadın esas aldığı aciz başka. Fakat yapması gerekli olan şeyleri yapamayacak kadar cebanet meskenet içinde bulunma başka bir mesele. Tel'in edilen odur. O küfür sıfatıdır. Kafir değil, küfür sıfatıdır. Şecaat ve celadete gelince o da mümin sıfatıdır. Şehamet dini gayret dini ancak Müslümanlıktır. Hakiki Müslümanlık en büyük kahramanlıktır. Görürsün, hissedersin varsa vicdanında imanın. Ne müthiş bir hamaset çarpıyor göğsünde Kur'an'ın. Öbür tarafta da diyor ki cebanet meskenet sığmaz dünyada ruhu İslam'a. Kitabullah'ı işad eyledim. Gördün ya davama diyor. Evet. Orada da diyor ki ve la tehinu ve la tahsenu ve entumul alavun in kuntum müminin. Tasalanmayın diyor. Gevşekliğe girmeyin. Hakiki mümin iseniz üstünsünüz. Mümin olma, üstün olmayı gerekiyor. Birdenbire. Yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsunuz. Allah diyor ki ben seni falan karşısında yenilme konumundan alıyorum. Yenebileceğin bir konuma koyuyorum seni burada. Senin yumruğuna 100 kat daha kuvvet veriyorum. Senin itibarını şu kadar yükseltiyorum. Senin birini binlere ulaştırıyorum. Senin ağzından çıkan bir kelime burada, bir kelime. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber. Bunlar meyve-i cennet oluyor orada. Tükenmeyen meyve-i cennet oluyor. Ama sen bu çizgiye ulaştığında öyle oluyor. Yani o çizgiye ulaşma sırlı, sihirli bir anahtar gibi senin için esrarengiz alemlerin kapılarını açıyor, aralıyor. Aciz o, aciz o. Fakro, fakro. Öbür fakr, siz fakrı sormadınız. Bu da dilenciliktir yani. Çok zengin olsa bile. Hatta dünyalara sahip olur fakat gönlü yine fakirdir. Meteşi alalım, tepaşı alalım, fetaşı alalım, supaşı alalım filan hep böyle açlar karşısında koşar durur. Oysa ki insana bir aş yeter yani. Ama işte birinin başına konmuştur, öbürünü de koparmak ister, onun için kavga çıkarır ve onun üzerine ne naseza, nabeca şeyler söyler. Naseza, ne nabeca şeyler yapar o iş için. Yani fakir de öyledir. Ama bu aslında her şeyi Cenab-ı Hak'tan bilerek, Allah'ın lütfu, gani alel itlak odur. Hele ben küçük yani işte bir kaşığımı koyayım bu işin içine. Bakalım bir maya gibi ne oluyor? Allah nasıl zenginleştiriyor? O da öyle bir fakirdir. Yoksa fakrını üstadın dediği gibi aleme ilan ederek dilenciliğiyle meşhur bir dilenci haline gelmeme. O manada hadis olarak da rivayet edilir. El fakru fakri. İbrahim Hakkı Hazretleri de Marifetnamesinde nazm haline getirir bunu. Aynı söyler bunu. El fakru fakri. Fakirlik benim iftihar ettiğim bir husustur. Yani Allah'a karşı sermayesizliğimi, günahsızlığımı ilan etmek benim için vesile-i fahirdir diyor. Övünüyorum ben onunla. Allah'a karşı, insanlara karşı dilencilik mahiyetinde ishar edilen fakirlik, doğrusu insani itibarla telif edilmeyen bir zillettir. Açınızdan ölmemek için dilenme ruhsatı verilmiştir. Kelimelere dikkat ederseniz dilenme ruhsatı verilmiştir. Azimete gelince yine orada da taşı sıkarak suyunu çıkarmak. Yüz suyu dökmemek.
Efendim, Hazreti Ömer, facirin celadetinden de Allah'a sığınıyor. Celadetin facirde bulunması, onun durumunu ikiye veya üçe katlayan bir etken mi oluyor?
İkiye üçe katlanmasa bile mümin de Allah Celle Celaluhu mümin sıfatlarının değerini biraz evvelki damga misaline bağlayın bunları. Onlar 100 kat, 1000 kat çıkarabilir. Fakat kimde olursa olsun, nasıl diyor ki ihlas kimde olursa olsun ala külah sonuca tesir eder yani. Münafıkta da olsa, kafirde de olsa. İnsanda bazı duygular vardır ki diyor, bazı hassalar vardır ki mesela onda çok halisane olma. Bütün mülahazaları nazarından silme. O latifenin diliyle insan Allah'tan ne isterse verir. Halisane bir mülahazaya bağlı Allah'tan ne isterseniz Allah onu verir. Şimdi o şeye bir lütfudur. Ama mümin imanına iktiran ederse o iş, İslam'a iktiran ederse, ihsan şuuruna iktiran ederse ona bir vermez, 100 verir Allah Celle Celaluhu. Dolayısıyla imanda imanın derinliğini alır yaptığınız her şey. Fakat kafir de mutlaka onun mükafatını alır. Çünkü Allah Rabbül Alemindir. Hiç kimseyi mükafatsız bırakmaz. Değişik mülahazalarla hep arz ettiğimiz gibi yani üstad da diyor bunu. Tekvini emirlerin okunması, fünunu müsbetenin tahsil edilmesi bu Allah'ın tekvini emirler açısından emrettiği bir şeydir. Yapılması lazım gelen bir şey. Şimdi bugün bunu İnanmayan insan bir ateist okuyorsa, bir naturalist okuyorsa, bir pozitivist okuyorsa şayet Allah onların mükafatını verir burada. Ne yaparlar? Eşya ve hadiseler hallac edilir. İyi okurlar bu mevzuda. Yeni yeni keşiflere görürler. Keşifler yeni keşifler doğurur. Fakat siz o mevzuda tekvini emirlere karşı eliniz kolunuz bağlı oturuyorsanız orada sizin için okumama gibi bir kafir sıfatı var. Anlamama gibi bir kafir sıfatı var. Bu kafir sıfatından dolayı Allah dünyada büyük ölçüde sizi cezalandırır. Ahirette de cezalandırır. Burada istidradi bir husus arz edeyim müsaadenizle. Şimdi bizi Allah'a götüren üstad farklı bir yerde kainat kitabı diyor, Efendimiz diyor, yani bir de Kur'an-ı Kerim diyor. Şimdi bunlar değişik bir zaviyeden arz edeceğim ben bu meseleyi. Tekvini emirler mevzu esas bunlar da bir yönüyle okunması onun bir kıymet ifade eder. Bir değer ifade eder. İnkar edilemez o. Fakat okumanın insanı ulaştırması gerekli olan noktaya ulaştırması değerler üstü değer ifade eder. Şimdi okurlar okurlar da bunlar günümüzde işte fizik adına varılabilecek son noktaya varırlar orada. Daha ötesini herhangi bir hipoteze bağlarlar, bir nazariyeye bağlarlar. Galiba şöyle, bir tahmine, bir rastlantıya bağlarlar. Kimya bir rastlantıya bağlarlar. Biyoloji bir rastlantıya bağlarlar. Zooloji bir rastlantıya bağlarlar. Bütün ilimleri bütün düşünebilirsiniz. Ama bu ilimlerin çok sağlam okunması esas doğrudan doğruya hakikaten Üstadın Ayet-ül Kübra'da gösterdiği gibi, Kur'an-ı Kerim'in değişik ayet-ül beyinatında gösterdiği gibi böyle yürüdüğünüz o yolla tekvini emirlerle basa basa bir helezonla yükseliyor gibi varıp Cenab-ı Hakk'a ulaşmanız esasen. Vicdanınızla kabul ettiğiniz hakikati onun kitabında test ede de bir de kendi gözünüzle o hakikati görmeniz diyebiliriz. Kendi mülazamız bizim. Yoksa onun o ululuğu, o azametiyle onu okuduğunuz o şeylerle tam ortaya koyamazsınız. Tabir diğerle mahiyetü nefsül emriyesiyle onu ispat edemezsiniz. Çünkü bu deliller onu ispata gücü yetmez yani. Bunlar üstadın tabiriyle o işin kayyımı olamaz. Ama tedelli yoluyla bakarsın yani. Kabul ettiğim bir gerçek var benim. La ilahe illallah hakikati. Sen diyorsun ki rastlantıya gelmiş. Ben Allah yarattı diyorum. Ve sonra ben bu inancımı hadiseleri teker teker böyle mercekten geçirerek ve işte teleskobun altından geçirerek bir mikroskobun altından geçirerek araştırma usullerine göre her ilim hangi alanlarda araştırıyorsa araştırarak o yönüyle peşin kabul ettiğim bu inancımı ben bir daha test ediyorum. Adeta söküyorum yeniden, yeniden restore ediyorum ben onu. Temelde bana ilk mektepte öğrettikleri amentü billah hakikatini esmasıyla malum, sıfatlarıyla muhat, zatıyla mevcudu meçhul, zatı ecelli ala ben onu yeniden bir kere daha böyle kalbimdeki yerine diyorum tecellin, tecelli edeceğin yer burası diyorum. Yani yeniden yapıyorum, inşa ediyorum. Şimdi tekvini emirlerin okunmasında esas gaye o noktaya ulaşmaktır yani. Zat-ı Uluhiyet istikametinde bir hareket olduğundan dolayı o namütenahidir. Dolayısıyla o namütenahi istikamette olan seyir de hiçbir zaman bitmez. Namütenahidir. Velilerin seyri sülûkü ruhanilerinde bitmediği gibi sizin tekvin-i emirler mevzuunda üstad o yolu seçmiş. Başkaları da, kelamcılar da büyük ölçüde o yolu seçmişler. Ama biraz dolambaçlı bir yol. Üstad onu da sorguluyor. Öbürlerini de çok sıhhatli bulmuyor günümüzde. Biraz pozitif ilimlerde de içli dışlı olması itibariyle, müsbet ilimlerle içli dışlı olması itibariyle kendine göre ortaya koyduğu bir kısım esaslar çerçevesinde işi böyle değerlendiriyor. Ve helm-i mezid diyor, doyma bilmeyen bir seyyah gibi Sidretül müntehalara kadar yolu var diyor bu işin, oraya kadar yürüyor. Şimdi o tekvini emirlerle esas görüldüğü gibi yine esas bir mabudiyete ulaştırıyor insana. Ve insanda bir ubudiyet duygusunu tetikliyor adeta. Yani rububiyet mülazası bunlar rububiyet dairesinin esrarı. Rububiyet dairesinin esrarını çözdükçe belli anahtarlarla uluhiyet dairesinin esrarı çözülüyor. Ve siz kendinizi o mabudi mutlak karşısında bir abidi mutlak olarak görüyorsunuz. Mutlak kulum diyorsunuz. Şimdi bir bu meseleye bakın yani. Tekvin-i emirler okunması mevzuunda. Esas ibadetü taatta da Allah'a ulaşılıyor. İbadetü taat yapıyorsunuz. İbadet yapıyorsunuz. Ubudiyette bulunuyorsunuz. Bila kaydı şart Allah'ın kulu olduğunuzu ortaya koyuyorsunuz. İbadeti kamil ve tam manada yerine getiriyorsunuz. Diyorsunuz ki Allah Celle Celaluhu bir yönüyle sizin matlup olmanız veya murad olmanız, tasavvuftaki tabirle ele alın. Murad olmanız sizin, o muradın sizin için murad olmasına bağlıdır. Şimdi onun her şeyi sizin için murad olacak. O muradını şeriatıyla ortaya koymuş. Namazınızı şöyle kılın, orucunuzu şöyle tutun. Siz belki bu meselelerde yanılabilirsiniz. Meseleyi tam yapamayabilirsiniz. Tabiatı bu işe çok muntabi. Size bir örnek gönderiyorum. Bakın hayatınızı ona göre tanzim edin. Şimdi o bize İmanu billah'tan marifetullah, marifetullah'tan kendi ifadesiyle iman 70 küsür şu kadar şubedir. Bunun zirvesi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ednası da imatetul adanit tarik. Buraya kadar esaslar mecmuası bir din hem onu vaz ediyor hem de temsil ediyor. Şimdi bununla ulaşılan şey de yine yani iman, İslam. Bununla ulaşılan şey de görüyoruz ki netice itibariyle gidiyor yine Cenab-ı Hakk'ın hakikaten Rabb olarak hakim rububiyetinin ne vurguda bulunuyor. Ve dolayısıyla içimizde onun üluhiyetine karşı bizi tetikliyor. Biz üluhiyetine karşı işte o mabudu mutlaktır diyoruz. Biz de abidi mutlakız diyoruz. Meseleyi vicdani çerçevede ele aldığınız zaman ibadet-ü taatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iman, İslam, ihsan diyor yani. Görüyoruz ki orada da mesele yine gidiyor. İman ediyorsunuz, İslamiyet'i yaşıyorsunuz. Fakat bir noktaya ulaşması lazım. En te'abudallaha ke'enneke terahu fe in lem tekun terahu fe innehu yarake. Sen onu görmesen bile o seni görüyor yani. Onu görüyor gibi ona kulluk yapma diyor, ihsan diyor. Şimdi o ihsan kendi içinde derinlikleri var. Zümrüt tepeleri bütünüyle gözünüzün önünden geçirebilirsiniz. Vuslata kadar ulaşabilirsiniz. Üns billaha ulaşabilirsiniz. Orada tam temkine ulaşabilirsiniz. Bunun hepsini o ihsan şuuru içinde. Çünkü o işin bir yanı Allah'ı görüyor gibi yapmak diyor. Siz Allah'ı gördüm deseniz bile, hakikaten görseniz bile o yine gibidir. Çünkü beşer onu ihate edemez. Künhü bari nakabili idraktır. Siz mirat-ı ruhunuza göre bir şey müşahede ettiniz. Dolayısıyla gibiden çıkmaz o. Katiyen ve katibeten. Siz onu görmeseniz dahi o sizi görüyor ya bir yönüyle. Bir de o mülahaza yani. Meselenin netice itibariyle gidip yine oraya dayanması meselesi var. İster tekvini emirler zaviyesinden, isterse ibadet taat zaviyesinden, isterse vicdani açıdan meseleye baktığınız zaman o vicdanı çok değerlendirmiyor. Mesnevi Nuriye'de değerlendiriyor da nokta istinat, nokta istimtat, oradaki kuvalar. Yani böyle entüisyon gibi bir şey. Fakat o da çok önemli bir esas. Avam halkın anlayamaması ve herkesin öyle bir tecrübeye girememesinden dolayı o meseleyi devre dışı bırakıyor. Delail-i üç diyor. Yoksa Mesnevi Nuriye'de dört tane diyor. Önemli meseleler. Ve bunların hepsinde netice gidiyor. Zat-ı Üluhiyet hakikatine dayanıyor. Ve esas da odur yani. Ona dayanınca bir kıymet ifade eder. Ona bağlanınca bir kıymet ifade eder. Ona bağlanacağı ana kadar izafi kıymetler ifade eder. Yani tekvini emirler sizi ona ulaştırmıyorsa bir ölçüde belki geveze yapar, bir ölçüde dünya üzerinde bir hakimiyet kurarsınız. Fakat Allahsız olursunuz siz. Diğer taraftan ibadet onun emrettiği gibi yapılmazsa sadece cimnastik olur, yorgunluk olur, kendi kendinize teselli olur. Onun dediği gibi olması lazım ki o rububiyete karşı diyor ben böyle bir ubudiyet istiyorum diyor. Yine o meseleyi götür buna bağlamak lazım. Evet, onunla buluşturmak lazım. O zaman bir kıymet ifade ediyor. Vicdani meselede de onu görüyor gibi olma, ufkuna ulaşma. Onun tarafından görülüyor olma, ufkunda seyahat yapma o mesele. Evet. Böyle bir açılımla tasdik ettim. Allahümme ali kelimet Allah ve kelimet al-hak ve dinel İslam fi kulli enhayil alemin ve şrah sudurena ve sudur ibadik fi kulli enhayil alemin ilel iman vel İslam vel ihsan vel Kur'an ve ila hizmetine ve istekdimna fi hâzâ şe'n ve zâlena l-vudde beyni ibadike fi semâi vel ard ve ce'alna min ibadike al-mukhlasin al-mukhlasin al-muttakîn al-verhîn al-zâhidin al-mukarrabîn الراضين المرضين الصافين المحبين المحبوبين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه